Ayrım 16, Gökteki Çakıl Taşı, Asimov, sayfa 174. Arvarda'nın tüm bunlardan haberi yoktu elbette. Şeht'in davranışlarını nasıl görünüyorsa öyle algıladı. Dünyada tecrübe ettiği, diğer her şeyde karşılaştığı ani ve tuhaf bir kabalık. Tüm yaşam belirtilerinden özenle arındırılmış ofisin girişinde dikilirken kendini rahatsız hissetti. İstenmeyen bir ziyaretçi olduğu çok açıktı. Kelimelerini dikkatle seçti. Sinapsimatikle profesyonel açıdan ilgilenmeseydim, bu ziyaretimle sizi rahatsız etmeyi aklımdan bile geçirmezdim doktor. Bana çoğu dünyalının aksine sizin diğer gezegenlerden gelenlere karşı ön yargılı olmadığını söylenmişti. Görünüşe göre bu çok tarihsiz bir cümleydi. Çünkü doktor Şekt'in olduğu yerde sıçramasına neden olmuştu. Size bu bilgiyi kim verdi bilmiyorum ama yabancılara karşı özel bir dostluk beslediğimi söyleyerek hata etmiş. Benim bir şeyleri sevip sevmemek gibi bir lüksüm olamaz. Ben dünyalı bir... Arvardan dudaklarını birbirine bastırıp gitmek için döndü. Beni anlamalısınız Doktor Arvardan diye fısıldadı Şekt aceleyle. Kabalık ettiysem üzgünüm ama gerçekten... ''Çok iyi anlıyorum.'' dedi arkeolog soğukça, hiçbir şey anlamamasına rağmen. ''İyi günler bayım.'' Doktor Şekt zayıfça gülümsedi. ''İşlerimin yoğunluğu.'' ''Ben de çok meşgulüm Doktor Şekt.'' Kapıya doğru ilerlerken içinden dünyanın tüm kabilelerine sayıp sövüyor, istemeden de olsa kendi gezegeninde özgür dile getirilen o sözlerden bazılarını düşünüyordu. ''Dünyada kibarlık aramak okyanusta kuru yer aramaya benzer.'' Ya da bir dünyalı beş para etmediği sürece size istediğiniz her şeyi verir gibi atasözlerini mesela. Bir koluyla ön kapıyı açan fotoelektrik ışınını kesintiye uğratmıştı ki arkasından hızla yaklaşan ayak sesleri işitti ve biri onu uyarırcasına hiçledi. Ardından eline bir kağıt parçası sıkıştırıldı. Arkasına döndüğünde hızla kaybolan kırmızı bir suretten başka bir şey göremedi. Elindeki kağıdı kiralık yer taşıtına binene dek açmadı. Üstüne bazı kelimeler karalanmıştı. ''Bu akşam saat 8'de büyük tiyatroya gel. Takip edilmediğinden emin ol.'' Kaşlarını sertçe çatarak mesajı peş peşe 5 kez daha okudu ve sonra sanki görünmez bir mürekkebin ortaya çıkmasını beklermiş gibi ona dik dik baktı. Ardından istemsizce arkasına bir bakış attı. Sokak boştu. Aptal mesajı camdan atmak için bir elini biraz havaya kaldırdı, tereddüt etti, sonra da onu yeleğinin cebine tıkıştırdı. Eğer o akşam notta yazılanların dışında yapacak tek bir başka işi olsaydı, muhtemelen bu her şeyin ve birkaç trilyon insanın sonu olacaktı. Ama anlaşılan başka işi yoktu. Ayrıca notu gönderenin şu malum kişi olup olmadığını da merak ediyordu. Arvardan akşam 8'de büyük tiyatroya giden yılan kahve yoldaki uzun yer taşıtı sırasında yavaşça ilerliyordu. Yolu sadece bir kez sormuş ve yanından geçen yaya onu şüpheci bakışlarla süzdükten sonra, anlaşılan her şeyi kuşatan bu şüphecilikten hiçbir dünyalı muaf değildi, diğer arabaları takip et demişti kısaca. Görünüşe göre bütün arabalar sahiden de büyük tiyatroya gidiyordu. Çünkü oraya vardığında her birinin tek tek yeraltı garajının açık ağzı tarafından yutulduğunu gördü. Sıradan ayrılıp tiyatroyu yavaşça geçti ve ne olduğunu bilmediği bir şeyi beklemeye koyuldu. İnce yapılı bir suret yayalara ayrılan rampadan koşar adım çıkıp araca yaklaştı ve yolcu tarafındaki camın hemen önünde durdu. Sonra da Arvarda'nın şaşkın bakışları arasında tek bir hareketle kapıyı açıp arabaya bindi. ''Kusura bakmayın.'' dedi arkeolog ama ''Şşşt! Suret kamburunu çıkarıp iyice koltuğa gömül. Takip edildiniz mi?'' ''Edilmem mi gerekiyordu?'' ''Şakanın sırası değil. Düz devam edin. Size söylediğimde de dönün. Hadi senize ne bekliyorsunuz?'' Arvardan bu sesi tanıyordu. Suretin kafasındaki kapüşon aşağı kaydı ve açık kahverengi saçlarını gözler önüne serdi. Koyu gözler kendisini süzüyordu. ''Hareket etseniz iyi olur.'' dedi genç kız usulca. Arvardan kendisinden istenileni yaptı ve genç kız sonraki 15 dakika boyunca kısa direktifler fısıldamak dışında başka hiçbir şey söylemedi. Arkeolog arada sırada ona kaçamak bakışlar attı ve ani bir memnuniyetle hatırladığından daha güzel olduğunu fark etti. Artık buna içerlememesi çok garipti. Tenha bir yerleşim bölgesinin köşesinde durdular ya da daha doğrusu kızın direktifi üstüne arvardan durdu. Dikkatli bir bekleyişin ardından Paul'a bir kez daha ilerlemesini işaret etti ve özel bir garaja giden hafif bir yokuşu yavaşça tırmandılar. Kapı arkalarından kapandı, içerideki tek ışık kaynağı aracın farlarıydı. Paul artık adama ciddiyetle bakıyordu. ''Doktor Arvardan, sizinle özel olarak konuşabilmek adına böyle bir yola başvurduğum için üzgünüm. Hakkımda iyi şeyler düşünmediğinizi biliyorum ama...''
''Öyle düşünmeyin.'' dedi arkeolog beceriksizce.
''Düşünmem gerek. O gece ne kadar alçak ve hırçın davrandığımın farkına vardığımı bilmenizi istiyorum. Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemi...''
''Lütfen dilemeyin.'' bakışlarını kaçırdı. ''Ben de biraz daha diplomatik davranabilirdim.''
Paul'a birkaç saniyeliğine duraksayarak soğukkanlılığını bir nebze de olsa toparlamaya çalıştı. ''Sizi buraya bunun için getirmedim. Tanıdığım tek kibar ve soylu dışarılıklı sizsiniz ve yardımınıza ihtiyacım var.''
Arvardan içinde soğuk bir sızı hissetti. ''Neydi bu şimdi?'' ''Ya!'' dedi soğukça, aklından geçen tüm bu düşünceleri bu iki harfin arkasında toplayarak.
''Hayır, öyle değil.'' diye bağırdı Paul'a telaşla. ''Kendim için bir şey istemiyorum Doktor Arvardan. Tüm galaksi için. Kendim için bir şey istemiyorum, hiçbir şey.''
''Nedir o halde?''
''Öncelikle takip edilip edilmediğimizi bilmiyorum. Ama herhangi bir ses duyarsanız, acaba...'' gözleri düştü. ''Bana sarılıp, anlarsınız işte.''
Arvardan başıyla onayladı. ''Sanırım bu rolü sorun yaşamadan oynayabilirim. Bir ses duymayı beklememiz şart mı?'' diye sordu alaycı bir tavırla.
Paul'a kızardı. ''Lütfen bu konu hakkında şaka yapmaya ya da niyetimi yanlış anlamaya kalkmayın. Gerçek amacımızı gizlemenin tek yolu bu. Şüpheleri ancak böyle giderebiliriz.''
''İşler o kadar mı ciddi?'' diye sordu arkeolog usulca. Genç kızı merakla süzdü. Çok genç ve bir o kadar da hoş görünüyordu. Bunun haksızlık olduğunu düşündü. Daha önce hayatında hiç mantıksız hareket etmemişti. Bununla gurur duyardı. Fazlasıyla duygusal biri olmasına rağmen hisleriyle savaşıp onları bastırmasını bilmişti. Ama şimdi sırf kızın biri çok savunmasız göründüğünden onu korumak için mantıksız bir dürtü hissediyordu.
''Evet, o kadar ciddi.'' dedi Paul'a. ''Size bir şey anlatmam lazım ve ilk başta bana inanmayacağınızı biliyorum. Ama bana inanmayı denemenizi istiyorum. Samimiyetime inanmanızı arzuluyorum. En çok da anlatacaklarımı bitirdikten sonra her şeyi olduğu gibi görmenizi ve yanımızda yer almaya karar vermenizi istiyorum. Deneyecek misiniz? Size 15 dakika vereceğim.'' Bu sürenin sonunda bana güvenmemeye ya da benimle uğraşmaya değmeyeceğine karar verirseniz gidecek ve bir daha sizi rahatsız etmeyeceğim.
15 dakika öyle mi? Dudakları istemsizce kıvrılarak bir gülümseme halini aldı ve kol saatini çıkarıp önüne koydu. Pekala. Paul'a ellerini kucağında birleştirip kararlı bir şekilde ön camdan dışarıya, önlerindeki boş garaj duvarına bakmaya koyuldu. Arvardan kızı düşünceli bir şekilde süzdü. Çizmeye çalıştığı sert görüntüyle çelişen pürüzsüz ve yumuşak bir çene, ince ve düz bir burun, dünyalılara özgü tuhaf biçimde koyu bir ten. Kızın da göz ucuyla kendisine baktığını fark etti ama Paul'a bakışlarını hızla kaçırdı. ''Sorun nedir?'' diye sordu arkeolog. Paul'a ona dönüp ön dişleriyle alt dudağını ısırdı.
''Size bakıyordum.''
''Evet, fark ettim.'' ''Burnumda siyah bir leke falan mı var yoksa?''
''Hayır.'' hafifçe gülümsedi. Araca bindiğinden beri ilk kez tebessüm ediyordu.
Arvardan tuhaf bir şekilde kızla ilgili daha fazla küçük şeyi fark eder oldu. Başını iki yana her salladığında saçlarının kibarca salınıp süzülmesi gibi mesela.
''Sadece o geceden beri bir dışarılıklı olduğunuz halde neden kurşun dolgulu kıyafetler giymediğinizi merak ediyorum, hepsi bu.'' ''Beni yanıltan bu olmuştu. Dışarılıklılar genellikle bir çuval patates gibi görünürler.''
''Ben öyle görünmüyor muyum yani?''
''Ah hayır,
Sesine ani bir heyecan tınısı karıştı. Siz daha çok eski zamanlardan kalma mermer bir heykel gibi görünüyorsunuz. Tabii canlı ve sıcak olmanız dışında, özür dilerim, küstahlık ettim.
Haddini bilmeyen bir dünyalı olduğunuzu düşündüğümü ima ediyorsunuz. Bundan vazgeçmelisiniz, yoksa birbirimizle yakınlık kuramayız. Radyasyonla ilgili şu batıl inançlara inanmıyorum. Dünyanın atmosferik radyoaktivitesini ölçtüm ve hayvanlar üzerinde bazı laboratuvar testleri yaptım. Normal şartlar altında radyasyonun bana zarar vermeyeceğinden son derece eminim. 2 aydır buradayım. Henüz herhangi bir hastalık belirtisi hissetmedim. Saçlarım dökülmüyor.
Bu noktada saçlarını çekiştirdi. Bağırsaklarım düğümlenmedi. Erkekliğimin tehlikede olduğundan da şüpheliyim. Gerçi buna karşı bazı küçük önlemler aldığımı itiraf etmem gerek. Ama sizin de gördüğünüz gibi kurşun dolgulu paçalı donlar dışarıdan görünmüyor.
Bunu büyük bir ciddiyetle söylemiş ve kızı bir kez daha güldürmeyi başarmıştı.
Bence biraz kafadan kontaksınız dedi Paula.
Öyle mi? Aynı şeyi kaç tane çok zeki ve meşhur arkeoloğun söylediğini bilseniz şaşarsınız. Üstelik uzun konuşmalar eşliğinde.
Peki beni dinleyecek misiniz diye sordu kız aniden. 15 dakika doldu.
Sizce?
Sanırım dinleyeceksiniz. Aksi takdirde hala burada oturuyor olmazdınız. Bilhassa da yaptığım onca şeyden sonra.
Yanınızda oturmak için kendimi zorladığımı mı sanıyorsunuz dedi Arvard'dan usulca. Eğer öyleyse yanılıyorsunuz. Biliyor musunuz Paula? Daha önce hayatımda hiç sizin kadar güzel bir kız görmedim. Bundan gayet eminim.
Genç kız başını hızla çevirip korku dolu gözlerle ona baktı. Lütfen yapmayın, öyle bir niyetim yok. Bana inanmıyor musunuz?
Evet inanıyorum Paula. Bana söylemek istediğiniz şu şeyi anlatın bakalım. Size inanacak ve yardım edeceğim.
Dediklerine harfi harfine inanıyordu. O anda imparatoru tahtından indirmeyi bile mutlulukla kabul ederdi. Daha önce hiç aşık olmamıştı. Bu düşünceyle birlikte zihni duruverdi. Bu kelimeyi bugüne dek hiç kullanmamıştı.
Aşık mı? Dünyalı bir kıza mı?
Babamı gördünüz mü Doktor Arvard'dan?
Doktor Schecht, sizin babanız mı?
Lütfen bana Bell de. Ben de sana Paula diyeceğim. Madem istiyorsun denerim. Babama çok öfkelendin sanırım.
Bana karşı pek kibar davrandığını söyleyemem.
Davranamazdı, izleniyor. Aslına bakarsan seni başından def etmesini ve daha sonra seninle burada buluşmamı babamla birlikte ayarladık. Burası bizim evimiz. İşin aslı şu ki,
bu noktada sesi bir fısıltıyla alçaldı,
dünya isyan edecek.
Arvard'dan bir anlığına gülümsemesine engel olamadı. Eyvah dedi gözlerini ardına kadar açarak. Hepsi mi?
Ama Paula hemen öfkeye kapıldı. Gülme. Beni dinleyeceğini ve söylediklerime inanacağını söylemiştin. Dünya isyan edecek ve bu ciddi bir durum. Çünkü gezegenim tüm imparatorluğu yok edebilir.
Dünya bunu yapabilir mi gerçekten diye sordu Arvard'dan. Kahkaha atmasına güçlükle engel olarak.
Paula dedi kibarca. Galaktografya bilgin nasıl? Herkesinki kadar öğretmenim. Bunun konumuzla ne alakası var?
Çok alakası var. Galaksi birkaç milyon ışık yılı küplük bir hacme sahip. İçinde 200 milyon yaşanılabilir gezegen ve yaklaşık 500 katrilyon insan var değil mi?
Sanırım evet. Eğer sen öyle diyorsan öyledir.
Öyle, inan bana. Dünya ise sadece tek bir gezegenden ibaret. 20 milyon nüfusu dışında hiçbir kaynağı yok. Başka bir deyişle her bir dünyalı başına 25 milyar galaktik imparatorluk vatandaşı düşüyor. Dünya 25 milyara birlik bu oranla nasıl başa çıkabilir?
Genç kız bir anlığına şüpheye kapılmış gibi göründü. Ardından bu düşünceden sıyrıldı. Bell dedi kararlılıkla. Buna ben cevap veremem ama babam verebilir. Bana işin iç yüzünü anlatmadı. Çünkü o takdirde hayatımı tehlikeye atabileceğini düşünüyor. Ama eğer benimle gelirsen bu sefer anlatacak. Bana dünyanın diğer bütün gezegenlerdeki yaşamı sona erdirecek bir yol bulduğunu söyledi. Ve haklı olabilir. Daha önce hep haklı çıkmıştı.
Paula'nın yanakları içtenlikle kızarmıştı. Arvard'dan uzanıp onlara dokunmak için dayanılmaz bir arzu duydu.
Daha evvel kıza dokunup bundan korktuğu olmuş muydu? Ona neler oluyordu böyle?
Saat 10'u geçti mi diye sordu Paul'a.
Evet.
O zaman babam şu anda üst kattadır. Tabii eğer yakalanmadıysa.
İstemsizce titreyerek etrafına bakındı.
Garajı kullanarak doğrudan eve girebiliriz. Benimle gelirsen.
Aracın kapısını açan kola uzanmıştı ki olduğu yerde dona kaldı. Ardından sesi boğuk bir fısıltıya dönüştü.
Biri geliyor, ah çabuk.
Sözlerinin geri kalanı duyulmadı. Kızın buluşmanın başında tembihlediği şeyi hatırlamak Arvardhan için hiç zor olmadı. Kollarını kolayca Paula'nın etrafına doladı ve anında kızın sıcaklığını ve yumuşaklığını hissetti. Kızın dudakları titriyordu, adeta sonsuz bir tatlılık deryası gibiydiler. Arvardhan yaklaşık 10 saniye boyunca gözlerini son raddeye dek sağa sola çevirip ilk ışık kırıntısını görmeye ve yaklaşan ayak seslerini duymaya çalıştıysa da çok geçmeden heyecanına yenik düştü. Yıldızlar tarafından kör, kalp atışları tarafından sağır edildi. Paula dudaklarını onunkilerden ayırdı ama Arvardhan onları içtenlikle tekrar aradı ve kız da ona karşılık verdi. Adam ona daha sıkı sarıldı ve kız kollarının arasında eriyip gitti. Ta ki kalp atışları bir olup arkeoloğu sarsana dek. Birbirlerinden ayrılmaları epey uzun sürdü ve bir müddet yanak yanağa oturdular. Arvardhan daha önce hiç aşık olmamıştı ve bu sefer bu kelime onu korkutmadı. Ne olmuş yani? Dünyalı olsun ya da olmasın, galaksi bu kızın bir dengini daha yaratamazdı.
Sanırım sadece trafik sesiydi dedi arkeolog hülyalı bir şekilde.
Değildi diye fısıldadı Paula, ses falan duymadım.
Arvardhan ondan bir kol mesafesi kadar uzaklaştı ama kız gözlerini kaçırmadı.
Seni şeytan, ciddi misin?
Paula'nın gözleri ışıldadı.
Beni öpmeni istedim, üzgün değilim.
Benim üzgün olduğumu mu sanıyorsun? O zaman tekrar öp beni, bu sefer de ben istiyorum. Uzun bir müddet daha öpüştüler. Derken Paula ondan ansızın uzaklaştı, sonra da saçını ve elbisesinin yakasını ciddi ve titiz hareketlerle düzeltti.
Sanırım artık eve girsek iyi olur. Arabanın ışıklarını söndür. Yanımda bir kalem fener var.
Arvardhan kızın peşi sıra araçtan indi. Paula artık kalem fenerin ışığıyla lekelenen karanlıktaki belli belirsiz bir gölgeden ibaretti.
Elimi tutsan iyi olur dedi kız. Merdivenlerden çıkmamız lazım.
Seni seviyorum Paula diye fısıldadı adam arkasından. Çok kolay olmuştu ve kulağa son derece doğru geliyordu. Tekrar söyledi. Seni seviyorum.
Beni tanımıyorsun bile dedi kız usulca.
Hayır, seni doğduğum günden beri tanıyorum. Yemin ederim doğduğum günden beri Paula. 2 aydır hep seni düşünüp seni hayal ettim, yemin ederim.
Ben dünyalı bir kızım bayım.
O zaman ben de dünyalı bir erkek olurum. Dene ve gör. Paula'yı durdurup fener tutan elini kibarca yukarı kaldırdı ve kızın gözyaşlarıyla yol yol olmuş kızarık yüzünü aydınlattı. Neden ağlıyorsun?
Çünkü babam sana bildiklerini anlattıktan sonra dünyalı bir kızı sevemeyeceğini anlayacaksın.
O konuda da deneyip görmen gerekecek.
16. ayrımın sonu. Sayfa 184.